Ayrım 25. Neden öldürüldüler? İkinci kitap. Bu kan kurumaz. Orhan Tüleylioğlu. Sayfa 320. Ümit Kaftancıoğlu. Yaşama sevinci. Ümit Kaftancıoğlu öldürülmeden önce bir bant doldurmuş, düşlerini, umutlarını anlatmıştı. Kaftancıoğlu'nun bu konuşması M. Nuri Erkal tarafından yazıya döküldü. Gökyüzüne, doğaya gözümü kapamadım. Karıncadan file uzanan bir çizgide bütün varlıklarla dost olduğumu sanıyorum. Ne var ki tüm varlıkların özünde insanı görürüm. Dünyanın ekseni, gökyüzünün rengi, denizin derinliği, doğanın anlamı insan. Dövüşmüş, küsmüş, barışmış, arkadaş olmuş, bütün kişiler benim için insandır ve aynı çizgidedir. Yalnız bana göre değil bu yargı. İnsanı kutsayan bir yargı. Sanıyorum hepimizin ortak yargısı. Dostluklardan çok düşmanlıklar, yakınlaşmalardan çok sürtüşmeler, barıştan çok savaş, zenginlikten çok yoksulluk, mutluluktan çok mutsuzluk, süt liman bir ortamdan çok dalgalı ve karmaşalı bir ortam bana yaşamın tadını, çabanın, var olmanın tadını vermiştir ve tanıklığını yapmıştır. Yaşama sevincini de ben bu özde aradım. Gözlerimi yumsam da, açsam da dünyanın çevresini kuşatabiliyorum. Sular akıyor, çiçekler açıyor, kuşlar uçuyor, fırtına, deniz, yağmur, kar. Kar altında, çadır içinde, inde, kovukta, 5000 yıllık et evlerinde insanlar. Ve öte yanda köşkler, saraylar, saraylar içinde insanlar. Acılar, açlar, neşeli ve toklar. Bütün bunların arasında çağlayan gibi insanı gene duyuyorum ve yaşadığımı duyuyorum. Dünyanın atmosferi, kabuğu, maması, ekvatoru insan bana göre. İnsan yığınları, toplum, topluluk. İnsansız, ıssız bir lokantada yemek yiyemedim. 3-5 kişiyle sinema seyredemedim. Üst üste ağzına kadar dolu belediye otobüsü, korsan bir minibüs bana yaşamı vurgulamıştır. Şunca yaşamın içinde ölü için, ölen için gözyaşı döktüğümü anımsamıyorum. Bir evin en önemli kişisi, en yakınım ölünce de duygum değişmemiştir. Yaşamın içinde olup da ölü için gözyaşı dökenlere çok üzüldüğümü söyleyebilirim. Susmuş bir ev, canlılığı, yaşam kavgasını duraksatmış bir ortam için elbette üzüldüm ve üzüntümün ağır yanı burasıdır. Ölümümde eşim, çocuklarım, en yakınlarım bile tek bir damla gözyaşı dökmesin istiyorum. Benim için caddeleri dolaşsınlar, bir gazete alsınlar, bir kitap karıştırsın, kalabalık bir sinemaya gitsinler, bir konferans dinlesinler. Ölüm hiç önemli değil. Yaşam var dağ gibi. Yaşam var gökyüzü, deniz. O insana şaşarım binbir meyve yüklü ağacın altında yere düşen sararmış bir yaprağa üzülsün. O insana acırım binbir kurbağa viyaklamalarını duymaz, gününü, ömrünü bitiren bir sineğe üzülür. Yaşam var olmak, anlam varlık ve dinamizmdir. Ölüm yokluktur, karanlıktır. Sıfır. Sıfırla hangi rakamı çarparsanız çarpın, sonuç bir başka değer, sonuç artı ve sonuç varlıktır. Kötülükler iyiliklerin değerini, çirkinlikler güzelliklerin niteliğini, yokluklar varlıkların anlamını, yoksulluklar zenginliklerin kalesini oluşturur. Kıraç, yanık, susuz çöller ovaların, ormanların, yağmurun, denizin anasıdır, yaratıcısıdır. Deniz, ırmak, varlık, orman, yeşil, güzellik, sıkıntı, yaşam tablosunda karşıtlarından daha kutsal değildir. Daha güzel ve daha anlamlı değil. Yokluğa, yoksulluğa, çirkinliğe, kötülüğe daha çok saygı duydum. Bir fabrikanın varlığı sermayesi mi, makinesi mi, patronun kasası mı? Elbette hayır. Bir fabrikanın varlığı işçisi. Arılar gibi bal yapan, üreten, yaşamı sürdüren işçiler. İşçilerin sesi, eli ayağı, evi, yolu, ekmeği, tulumları, çocukları, semti, gecekondusu, fırını, bakkalı, kasabı, yol parası, gelişi, gidişi, grevi, tutumu, sigortası, güvence savaşı mı? Yaşamı oluşturan zincir budur. Ey Truva surları önündeki kılıç sesleri, tanrılar, Patroklos, Aşil, Priamos, Hektor, yaşam için günlerce kılıç sallayan Hektor. Ey yaşam için demir eriten, eriyen işçi. Ey yaşam için yüzü güleç, geri dönmeyen varlık. Selam olsun hepinize, herkese, yaşama, yaşam sevincine bin selam. Ümit Kaftancıoğlu, Çarpana, Hikayeler, Remzi Kitabevi Yayınları, İstanbul, 1975. Karıncalar. Mırtat Çeşmesi'nin önünden geçip Tat yolunun dönemecine ulaşıyorlardı. Yemyeşil bir dünya içinde şırıl şırıl akan sular, kükreyen deniz, sarıya dönüşen limon, portakal ağaçları arasında tadına doyum olmaz bir gezintiydi. Ankara'nın kupkuru yamaçlarından sonra pazarın sarhoş bayırı gerçekten Nemika Hanım'a sarhoş ediyordu. Yüksek okul bitirmiş, yargıç olan eşiyle pazara gelmişti. Geldiğinden bu yana akşam gezisi, ıssız yollar, sessiz çevre, yeşil ağaçlar arasında arılar gibi uçuşan Karadenizli kadınlar. Karadenizli, pazarlı kadınların sırtlarında sepet, yol boyu ıhlaya, tıslaya yürüyüşleri. Nemika Hanım yanında olduğu halde kocası yargıç Mürsel Bey'den kaçışları. Yolun bir kıyısına çamur, su, gölek birikinti demeyip çömelişleri, karalara, kara şemsiyelerin altına sığınışları. Nemika Hanım'ı üzüyordu. Sonra bu kadınlar pazarın içine, küçük Atina'nın içine gelip sere serpe oturuyorlardı. Önlüklerini açıyorlardı. Sepetlerde, sırtlarında getirdikleri pişmiş kestane, kara üzüm, kocaman birkaç hurma, haşlanmış şalgam, kara lahanaları iki bacakları arasına açtıkları eteklerine sergilerlerdi. Nemik Hanım, Mürselciğim, bu kadınların sırt emekleri, bunlardan alışveriş yapalım diye tuttururdu. Mürsel Bey, ilkin katılırdı bu alışverişe. Gerçekten Nemika, bu kadınların yaşamı bir ölüm. Biz burada neleri nasıl uyguluyoruz? Yasalar kimlere göre yapılmış? Yasaların üst düzeydekilere göre yapıldığı, üst ölçülerle uygulandığı gerçekti. Bunu Mürsel Bey de biliyordu. İlle Mürsel Bey, değişmez ölçülerle uygulamayı yürütüyordu. Yol boyu herkesten kaçan, yüzünü bütün erkeklerden saklayan kararı kadınlar, pazarın pazarcı kadınları, erkeğinin onurunu koruyordu, namusunu koruyordu. Nemika Hanım, örtülü, şemsiyeli, sırtlarında sepet köyden pazara, pazardan köye gidip gelişlerini izlerdi. Önlerine çıkar konuşurdu, onlardan alver ederdi. Hepsinin öyküsü, gözyaşı, acısı, ayrılığı vardı. İlle Sabriye, Sabriye kocasından 10 yıldır ayrıydı. Kocası Ankara'nın yeni mahallesinde fırın işi tutmuştu. Orada evlenmişti. İkinci bir kadın almıştı. Yeni yeni yavruları olmuştu. Sabriye 4 çocuğuyla Camili köyün dul kadını gibiydi. Ne kocası geliyordu ne de o gidiyordu. Çocuklarını bile Ankara'ya sokmuyordu. Kocası Hayrullah'tan gene de saygıyla söz ediyordu. Nemika kızıyordu. Hayrullah'ın tanrı hayrını kestin. Sen gene de onun adını ağzına mı alıyorsun, diyordu. Sabriye, kara kirpiklerin altında yeşil gözlerini, yeşile, yaprağa, limona, kara lahanaya dönüşmüş ellerini kıpırdatarak dikeliyordu. O erkektir, her şeyi yapar, biz kadınız, yakışmaz, diyordu. Nemika Hanım'ın ayağı daha yere değmemişti. Sen de evlen, bir koca bul, daha gençsin, güzelsin. O kadın bulunca senden ayrıldı demektir. Benim kocamı tanıyor musun? Böyle davalara bakar. Hakim, sen korkma. Hayrullah duyarsa beni boğar, öldürür, öldürtür, bir gecenin içinde yok eder beni. Sabriye, Nemika'nın karşısındaydı ya, içine ilk kez bir alacalık düşmüştü. İçinde küçük kabarcıklar yükseliyordu. Bir takım duygulara kapılıyordu. Satıcıların, pazarın sarhoş bayırının önünde, köşe başlarında, etekleri içinde alın terlerini satan kadınların arasına katılıyordu. İlle azıcık gölgesi titrekti. Limonlar sararırken Sabri'yi yeşile kesiyordu. Köşe başlarını kesen kocalar, etek içindeki emeğin parasını kuruş kuruş alıp kahvelere giriyorlardı. Maça kızından 66'ya varan, kaptı katçıdan dörtlüye varan bir sıra oyun başlıyordu. Sonra sarhoş bayırı önünde gölgesi denize inen camiye girip namaz kılıyorlardı. O gece eve sığınıp ertesi gün karılarını bekliyorlardı dört gözle. Sabriyeler, Fatmalar, Ayşeler köye pazar arasında iki ayaklı arabalar gibi gidip geliyorlardı. Evleri için, kendileri için tek kuruş aldıkları, ayırdıkları yoktu. Hep kocalara. Son umudu sönen kocalar köy yolunu tutuyordu karısının arkasında. Bir eşeğin arkasına gider gibi gidiyorlardı. Yağmursuz havalarda şemsiyelerini bile kadınların sırtındaki sepetlere asıyorlardı. Sabriye hiç değilse sırtının terini, alnının emeğini yiyecek birinden kurtulmuştu. Sepetine şemsiye asan yoktu. Nemika Hanım buna seviniyordu. Bir ye bin şükret Sabriye, buranın erkekleri kadının sırtından geçiniyor, sen kurtarmışsın diyecek oluyordu. Sonra cayıyordu. Gençsin, güzelsin, daha yaşın ne, başın ne diyordu. Sabriye evlenmeye evet diyecek duruma geliyordu. İlle Hayrullah'tan korkuyordu. Sabriye'ye yan gözle bakanlar da vardı. İsterse evlenebilirdi. İyi yük taşıyordu, her gün hiç hastalanmadan. Nemika Hanım, Sabriye'yi bir güz günü, yaprakların sarardığı, meyvelerin olduğu günlerden birinde evine çağırdı. Yakından, içten konuştu. Yasaklarımız var, Atatürk devrimi var, Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkardığı, kurduğu, yarattığı, yaptığı yasalar var. Artık eski günlerin ülkesi, eski günlerin insanı değiliz dedi. Sabriye'nin önüne düştü Nemika. Nemika aydın bir kadındı. Yasaları, yeniliği, devrimi, Atatürk'ün kadınlara verdiği hakları biliyordu. Kocası yargıçtı, yasal yolları uygulayacaktı. Kendisi aydın Türk kadınıydı. Kadınlara önderlik edecekti. Görevli biliyordu kendini. Okuduğu yüksek okullarda ant içmişti. Ülküsü, amacı, geri kalmış ya da geri bırakılmış bir ülkenin boynu eğik kadınlarına yardımcı olmaktı. Gün gün, ara sıra, eli erdikçe, dili döndükçe Sabriye'ye yardımcı olmayı düşünüyordu. Bütün kadınlara, kazançlarını erkeklere yedirmemelerini, onlara karşı ağızlarını açmalarını, alverden sonra parayı da kendilerinin kullanmalarını öğretiyordu. Pazarın kadınları, camilinin kadınları, sarhoş bayırı önünde, caminin köşesinde etekleri içinde satış yapan kadınları ayartıyordu. Onları devrin, devrimin, Atatürk ilkelerinin kadını yapma savaşını yürütüyordu, sürdürüyordu. Gökten yağmur dökülüyordu. Deniz tersine dönmüştü sanki. Pazar gene kaynıyordu. Kara örtülere bürünmüş kadınlar, kara şemsiyelerini açmışlardı. Çatıların altına sıralanmış, eteklerini sergilemişlerdi. Kuru yemişler, pişmiş kestaneler, kara lahana yaprakları açılmış, saçılmıştı. Pazar kendi günlerinden birini yaşıyordu. Nemika Hanım kocasını uğurladıktan sonra koluna pazarın örgüsü, pazar yapımı sepeti taktı. Çantasına para aldı. Sarhoş bayırının önünden indi. Kalabalığa kavuştu, karıştı. Hemşinden inenler vardı, değişik giyimli kadınlar. Arhavi'den gelenler vardı, ayağı kunduralı, sarılı, dürülü kadınlar. Fırtına deresinden gelenler vardı, Rize bezine sarılmışlar. Camili'nin kadınları çatı altına sığınmış, kara şemsiyelerini açmıştı. Kara karıncalar gibi sıralanmışlardı. Her köşenin arkasında birkaç erkek karısının eteklerini izliyordu. Boşalır boşalmaz para alacaklardı. Nemika kızarak, söylenerek yaklaştı Sabriye'ye. Sabriye yeni evlenmişti daha, 7. gün. Kocası o gün pazara inmemişti. Sabriye açık açık söylemişti. Sırtıyla kazandığı parayı kendisi kullanacaktı. Hiçbir gün, hiçbir zaman yeni koca Dursun Ali'ye vermeyecekti. Nemika sevinçliydi. Bir tek örnek bile olsa başarılıydı. Öbürleri de bir gün yeter diyebilirlerdi. Nemika Hanım Sabriye'ye yaklaştı. Elini sıktı. Etekleri meyve, sebze dolu, serili, iki bacağı yana açık Sabriye kalkmak istedi. Kalkamadı. Kaldırmadı Nemika Hanım. Kendisi çömledi, yanaklarını öptüler birbirinin. Nemika sepetini yere koydu. Uzandı Sabriye'nin eteğine. Lahanaları seçmeye başladı. Birer ikişer sepete yerleştirdi. Çantasını açtı, para çıkardı, uzattı Sabriye'ye. Eller birleşti, buluştu. Ve birleşen ellerin, yüreklerin üstüne birdenbire kurşun yağdı. Kalabalık yarıldı, eller ayrıldı, etekler döküldü. Kaçan kaçana oldu. Sabriye oradayken can verdi. Nemika Hanım'ı sağlık ocağına ulaştırdılar. Yarım gün kan beklendi, gelmedi, ulaşamadı. İkisini birlikte gömdüler sarhoş bayırının tepesine. Sarı, yeşil limanların arasına, denizin, maviliklerin uçuştuğu tepeye gömdüler. Eli tabancalı Hayrullah namusunu temizlemişti. Sabriye'yi de ona yol gösterini de silmişti. Daha sonra Mürsel Bey'in adaletin karşısına çıkardılar Hayrullah'ı. Mürsel Bey, yargıya ilişkin yasalara göre yakınımı öldürdüğünden yargılama yapamam. Ben yasanın yargıcıyım, diyordu. Pazar, Küçük Atina, Sarhoş Bayırı, Tat Yolu, Mertat Çeşmesi gene eski günlerine dönüyordu. Mürsel Bey, Türk yasalarını uyguluyordu. Düzene saygılıydı. Gün batıyordu Sarhoş Bayırı'nda. Bir ezan sesi yükseliyordu Ak Minare'de. Camilidi. Ardından, ümit yok mu artık? Oktay Akbal. Yazdıklarımızın kişi ve toplum, sınıflar, uluslar, çağ üstünde bir etkisi yoksa, bir değişiklik yapmayacaksa neden boşuna yorulalım? Elbette bir değişimi amaçlıyoruz. Gerçek adı Garip'ti Ümit Kaftancıoğlu'nun. Birçok öyküsünün kahramanı da bu Garip'ti. Yani kendisi. Kars'ın Hanak Bucağı'nın Sakara köyünde doğmuş bir garip. Dönemeç adlı öyküsünde Garip'in köyünden nasıl kalkıp gündüz gece yürüyüp Cılavuz Köy Enstitüsü'ne gelişini, uzun uğraşlardan sonra okula girişini anlatır. Bir öz yaşam öyküsüdür. Ama binlerce, yüz binlerce, milyonlarca Garip'in yaşamı vardır orada. Özlemi vardır, serüveni vardır. Nice garipler gelip geçer yaşamdan. Kaçı istediği amaca yere ulaşır, pek azı. Çoğu dökülür kalır tozlu, taşlı yollarda. O engeller acılarla dolu yaşam geçitlerinde. Ümit Kaftancıoğlu öğrenimi tamamladı. İlkokul öğretmenliği yaptı Mardin'in Derik ilçesi köylerinde. Tüfekliler romanında o günlerini başarıyla anlatır. Mardin köylerinin, insanlarının, ağalarının neredeyse yüzyıllardır değişmeyen yazgısını buluruz orada. Sonra gider Balıkesir Necati Bey Eğitim Enstitüsü'ne. Bu kez ortaokul öğretmeni olarak, daha sonra da TRT'de uzman olarak görev yapar. Bir yandan da şiirle, düz yazıyla duygularını, gözlemlerini, daha doğrusu yaşamının renkli renksiz yanlarını kağıda geçirmektedir. Bir değişimi amaçlamaktadır yukarıda aldığım sözlerinde de vurguladığı gibi. Bir değişim, bireysel çıkışlarla kişinin kendinde yapabileceği değişimleri de aşan bir değişim. Toplumda bu yerleşik bozuk düzende yapılması gereken bir olumlu, bir yararlı değişim. Ümit Kaftancıoğlu'nu cuma sabahı 7.30'da evinin önünde vurdular. Yanında kızı da vardı. 7 kurşun yemiş, ameliyata götürülürken ölmüş. Bulunan kurşun kovanlarından anlaşıldığına göre cinayet aracı olan silahlar da her yerde bulunmaz, alınmaz, satılmaz çeşitlenmiş. Akla neler gelmiyor neler. Hiçbir soruşturmanın ayrıntılarına kadar kamuoyu önünde açıklanmadığına, bir takım öldürmelerin gerçek nedenlerinin anlaşılmadığına bakarak, Kaftancıoğlu'nu öldüren silahların ve kişilerin niteliği, kimliği de belki bir sır olarak kalacaktır. Ama söylentiler kulaktan kulağa sürüp gidecektir. Özellikle cinayeti üstlenen Müslüman Kardeşler adlı yeni, büyük bir olasılıkla uydurma bir örgütün ileri sürülmesi de gerçek katillerin, gerçek cinayet örgütlerinin kendilerini saklamak isteklerinin bir belirtisidir. Bir örgüt var elbet, Türkiye'yi alt üst etmeyi amaçlayan, sağdan, soldan, ortadan kişileri birbiri ardınca vuran. cesedin üstüne bırakılan kağıtta yazılı olan ya da telefon kendini ihbar eden sol ya da sağ bir takım uydurma örgüt adları değil bu korkunç cinayet örgütü. Bunu bilelim. Kendimizi yanlış öfkelere kaptırıp hedefi saptırmayalım. Üniversite öğretim üyeleri, avukatlar, doktorlar, savcılar, emniyet müdürleri, polisler, askerler, subaylar, particiler, gazeteciler, başyazarlar, solcu sağcı gazete yazarları, şimdi de ilk kez bir edebiyatçı, bir öykücü kurban gidiyor bu cinayet örgütüne. Bu bakımdan Kaftancıoğlu'nun öldürülmesi Türk edebiyatına yapılmış iğrenç bir saldırıdır. Yaşamı değiştirmek, daha iyi, daha doğru, daha ileri bir toplum düzeninin kurulmasından yana yazarlar, ozanlar, Türkiye'nin gerilik, ilkellik, çağ dışılık batağından çıkmasını istemeyenlerce tek tek kıyılmak tehlikesiyle baş başadırlar artık. Türkiye'nin tüm ilerici güçleri bu alçakça cinayet karşısında tek bir yumruk gibi birleşmek zorundadırlar. Faşizm kapımızda değil, içimizdedir. Silahını üstümüze doğrultmuş, durmaksızın kan ve ölüm kusuyor. Öldürdüklerinin arkasından da başsağlığı dilemeyi unutmuyor. Acılı yüzler, yaşlı gözlerle tabutların ardından yürüyor. Ama içten içe, sevincinden kabına sığmayarak, Türk toplumunu faşizmin batağına bütünüyle çekip, alacağı o günün yaklaştığını hayal ederek. Cumhuriyet, 13 Nisan 1980. 25. ayrımın sonu, sayfa 327.